Ayrım 46, sayfa 422. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde köprü kanadındaki korkuluklara geldi ve bedenini en uzağa fırlattı. Bu yükseklikten balıklama dalmayı göze alamazdı. Havada dönerek sırt üstü düşmesi durumunda omurgası peksimet gibi kırılırdı. Onun yerine havada uçmaya başlar başlamaz dizlerini göğsünde toplayarak vücudunu bir top gibi yuvarladı. Başını eğerek iki elinin parmaklarını ensesinde birleştirdi. Kaburgalarının altında midesinin kalktığını hissetti. Sonra suya çarptı. Darbenin etkisiyle ciğerlerindeki hava dışarı fırlamış, suya ilk çarpan yeri olan kaba etleri uyuşmuştu. Bir top güllesi gibi suya daldı. Suyun derinliklerinden yukarı baktığında uzun botun gün ışığında çalkalanan silüetini gördü. Nefes alma güdüsüyle savaşarak bota doğru yönelip yukarı çıkmaya başladı. Sonunda saldırı botunun alçak gövdesinin yanından yüzeye fırladı. İki eliyle küpeşteye tutundu ve derin bir nefes alarak kendini yukarı çekti. Botta iki korsan vardı. Üzerlerinde peştemal ve türbanları dışında bir şey yoktu. Şaşkınlıkla Hector'a baktılar. Bir tanesi elinde tüfeğiyle ayağa kalktı. Daha silahı doğrultamadan Hector adamı omzuyla çarpıp diğer taraftan denize fırlattı. Tüfeğini yanına almadığı için bir an pişmanlık hissetti. Diğer adam kıç tarafındaki dıştan takmalı 200 beygirlik gümüş ve kırmızı renkteki motorun kontrol panelinin başında çömelmişti. Ayağa kalkmaya yeltendi ama yeteri kadar hızlı davranamadı. Hector kürekçilerin oturduğu tahtanın üzerinden atlayıp hızla iki adım attıktan sonra futbol topuna vurur gibi çenesinin altına şiddetli bir tekme savurdu. Kafası geriye savrulan Arap motorun kapağına serildi. Sonra aşağı doğru kayarak botun zeminde biriken suyun içine düştü. Hector karaya vurmuş balık gibi çırpınan adamın üzerine eğilip topuklarından tuttu ve çevirerek botun kenarından suya attı. Adam yüzüstü suya yuvarlandı. Hector motorun yanına gitti. Teknenin altından egzoz kabarcıkları çıkararak çalışmaya devam ediyordu. Vitese geçirdi ve gaz kolunu çevirdi. Bot ileri atıldı. Fakat tam o sırada tankerin uzun gövdesinden düşen biri botun önünde suya daldı. Hector atlayan adamı hemen tanıdı ve gazı keserek vitesi yeniden boşa aldıktan sonra botun burnuna gidip adamın daldığı noktada çalkantılı suya bakmaya başladı. Bir adamın suyun derinliklerinden yukarı doğru yükseldiğini gördü. Çok geçmeden adam yüzeye çıkmış hızla nefes alıp vermeye başlamıştı. Tarık sersem şey, seni kolaylıkla pervane ile doğrayabilirdim. Suya eğilip Tarık'ı kollarından tutarak tekneye çekti. Sonra yine arka tarafa koşup gaz kolunu sonuna kadar çevirdi. Tekne ileri doğru sıçradı ve Hector burnunu kıyıya yakın bir noktada hala suda yatan helikopter enkazına doğru çevirdi. Geriye dönüp Golden Goose'a doğru baktı ve Bushmaster topun üzerlerine doğru çevirmekte olduğunu fark edip irkildi. Motorun gürültüsünü bastırmaya çalışarak Tarık'a bağırdı. Çabuk ayağa kalk ve Davin bize el sağla. Küçük bir hata yaparak bizi suya gömecek. Tarık ayağa fırladı ve yalpalayan botta dengede durmaya çalışarak iki elini birden başının üzerine kaldırdı. Birden topun namlusu havaya kalktı ve sancak topunun arkasından Davin başını çıkardığını gördüler. Özür dilercesine kaskını havada sallıyordu. Sonra yeniden kalkanın arkasında kayboldu ve sağa döndürdüğü topla suda dağınık halde duran diğer botlara ateş etmeye başladı. Tarık suya dalıp çıkan botun içinde emekleyerek arka tarafa geldi. Neler oluyor Hector? Ben tüneldeyken senin Dave'e bir helikopteri vurmasını söylediğini duydum. İçinde Utman'ın olduğunu söylüyordun. Fakat Paddy ile kargo güvertesine geldiğimde helikopter falan göremedim. Dövüşe katıldım ve daha sonra telsizden senin Kemal ve Adem'in pompa servis tüneline kaçtığını söylediğini duydum. O sırada güvertedeki korsanlar kontrol altına alınmıştı. Kalmam için bir sebep yoktu, özellikle de senin köprüden atladığını görünce. Tabii ki peşinden gelmeliydim. Tarık kaygılı bir ifadeyle sordu. Doğru mu yaptım Hector? Her zamanki gibi en doğrusunu yaptın Tarık dedi Hector Arapça. Tarık da hemen Arapça konuşmaya başladı. Teşekkürler Hector. Peki Utman nerede şimdi? Helikoptere ne oldu? Biz nereye gidiyoruz? Dave helikopteri vurunca kıyıya yakın bir yerde suya çakıldı. Eliyle önlerindeki bir noktayı işaret ederek, ''Bak orada dalgaların üzerinde yüzen enkazı görebilirsin.'' dedi. ''Peki Utman, ona ne oldu?'' Enkazdan çıkmayı başardı. Düşe kalka kıyıya çıktığını gördü. Peşinden gitmek için köprüden atladım. İyi ki arkandan gelmişim. Onu yakalamayı senden bile daha çok istiyorum, dedi Tarık. Biliyorum, dedi Hector onaylayarak. O sana ait. Onu birlikte yakalayacağız ama intikamı alan sen olacaksın. Teşekkür ederim Hector. Tarık derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Yalnız mı? Silahlı mı? İkimizin de tüfeği yok. Evet Utman, yalnız. Kargo güvertesinden havalanırken tüfeği vardı. Ama helikopter düştükten sonra onun güçlükle karaya çıktığını gördüm. Çok uzak olduğu için emin değilim ama elinde bir şey taşıdığını görmedim. Muhtemelen suya çarpınca panikledi ve silahı falan unuttu. Tek düşündüğü şey ayağını kuru toprağa basmaktı herhalde. Yanına vardığımızda hala yüzer durumdaysa helikopterin kabinine hızla bir göz atarız. Körfez'in sularını saatte 80 kilometre hızla yaran bot, arkasında uzun düz bir iz bırakarak enkaza doğru ilerliyordu. Köyü oluşturan barakalar kıyı şeridinden 500 metre içeride gelişi güzel halde yayılmıştı. Hector ayağa kalkıp enkazın arkasında uzanan Utman'ın kaçtığı araziyi inceledi. Hiç yerleşimin olmadığı, üzerleri kabasık çalılarla kaplı kum tepecikleriyle dolu bir alandı. Yaralı bir aslanı izlemek için uygun bir yer değil, diye düşündü. Utman vahşi bir hayvan kadar tehlikeliydi. Helikopter enkazına yaklaşırlarken Hector botu yavaşlattı. Burnu enkaza tosladı. Sızan yakıt nedeniyle havada keskin bir koku vardı. Tarık harap olmuş gövdenin üzerine eğilerek içeri baktı. İşte burada, diye seslendi ve kapı aralığından içeri girdi. Birkaç saniye sonra elinde bir Beretta saldırı silahıyla dışarı çıktı. Yedek şarjör, diye sordu Hector. Sadece üzerindeki, diye cevapladı Tarık. Belki 20 adet, o da şansımız varsa. Yetmek zorunda. Hector motoru yeniden vitese geçirip düşük bir hızla sahile doğru hareket etti. Utman'ın sarı kumlar üzerindeki ayak izlerini ikisi de görmüştü. Kıyıdan başlayarak ilk kum tepesinin yamaçlarına kadar devam ediyordu. Oradan tepedeki çalıların arasına uzanarak gözden kayboluyordu. Botu bağlamakla zaman kaybetmediler. Hector motoru kapatıp akıntıya bıraktı. Dizlerine kadar gelen suya atladılar. Hector öne geçti ve kum tepesinin eteklerine kadar koştular. Orada bir süre izleri incelemek için durdular ve yanlarındaki silahları kontrol ettiler. İşte al bunu, dedi Tarık Beretta'yı uzatarak. Sen tüfekle benden daha iyi nişancısın. Bana tabancayı ver. Silahları değiştiler. Her iki silah da tuzlu suyla ıslanmıştı. Şarjörleri çıkarıp sağlayarak sulu olabildiğince akıttılar. Namluların içine kum ya da başka yabancı maddelerin kaçmadığından emin oldular. Tüm yapabileceğimiz bu. Bu silahlar en zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanmıştır, dedi. Sen öne geç Tarık. İz sürmek senin işin. Ben solundan geleceğim. Kumulun tepesine kadar tırmandılar. Burada Utman'ın çalıların arasına uzandığına dair izler buldular. Tarık vücudunun bıraktığı izin yanına diz çöktü. Gevşek kuru kum hala çukur alana doğru akıyordu. Karaya çıkışlarını buradan izlemiş olmalıydı. Hector'ın gözüne bir şey daha çarptı. Hemen yakınındaki bir çalanın dibinde bir çift sandal duruyordu. Hala ıslaktılar ve bir tanesinin kayışı kopmuştu. Utman onları burada çıkarıp yalın ayak devam etmişti. Ardında bıraktığı izler de bu durumu teyit ediyordu. Çok uzakta değil, diye fısıldadı Tarık. Şu anda yine bizi gözetliyor olabilir. Dikkatli yürü. Silah olmasa bile yanında her zaman bıçağı vardır, diye uyardı Hector. Kısa bir an için ikisi de arkadaşlarının mucize vaasında kalan cesetlerini düşündüler. Fakat sonra başka şey düşünmeyi bırakıp işlerine odaklandılar. Örtüşen bir düzende yürüyorlar. Böylece her biri bir kanadı ve hemen önünü kontrol ediyordu. Nefretlerinin Utman'ın savaşçılığına olan saygılarının önüne geçmesi büyük hata olurdu. Bıçağını kullanacak kadar kendilerine yaklaştırmayı göze alamazlardı. Sık çalılar ve kanca gibi dikenler inatla yollarını kesiyordu. Olabildiğince az ses çıkartmak için dikkatlice yürüyorlardı. İlk 100 metreyi geçmeleri Hector'ın saatine göre 6 dakika 10 saniye sürmüştü. O noktada Utman'ın ikinci mola yerini gördüler. Belli ki durup kendisine doğru gelmelerini beklemişti. Bu aşamada en ufak bir dikkatsizlik yapmış ya da ona ufak bir avantaj sağlamış olsalar işlerini tam burada bitirebilirmiş. Fakat yeniden harekete geçip yürümeye devam etmiş. Onları beklemek üzere çöktüğü yerdeki çıplak ayak izlerine hala kum taneleri yuvarlanıyordu. Artık onun tepesine binmek gibi bir hata yapmayacağımızı biliyor, diye düşündü sıkıntılı bir şekilde. Bir sonraki hamlesi bir daire çizerek arkamıza dolanmak olacaktır. Parmaklarını yavaşça şaklatarak Tarık'a baktı. Eliyle bir daire hareketi yapıp onu uyardı. Tarık başıyla anladığını belirtti. Tehlikeyi kavramıştı. Devam ettiler. İki kere daha onun yattığı yerden çıkardılar. Her seferinde hemen önlerinde sessizce uzaklaşıyordu. Şimdiye kadar aynı şeyleri yaparak bizi uyuttuğunu düşünmüştür. Artık arkamızda dolanmaya başlayacaktır. Hector bu beklentisine dayanarak taktik değiştirdi. Yavaş yürüdükleri her 20 adımdan sonra yavaşça dönüyor ve kat ettikleri yola farklı bir açıdan bakıyordu. Sonra yere oturup aynı zemini bu kez daha dikkatli inceliyordu. Elinde keskin bıçakla bir adamın saklanabileceği irilikteki ağaç gövdelerine, kalın dallı ve sık çalılara özellikle dikkat ediyordu. Birden Hector'ın gözüne yabancı bir şey çarptı. Dikkatlice baktı. Hafifçe hareket etmişti ve o anda her şey yerli yerine oturdu. Eğri büğrü dalları olan bir çalının arkasındaki çıplak bir insan ayağına bakıyordu. Topuğu tozlu bir pembelikteydi ve üst kısımdaki deri tütün rengindeydi. Hector ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Utmun çok yakındaydı. Neredeyse tepesine binecekmiş gibi. Hector'ın bulunduğu yerden 10 uzun adım ötede yatıyordu. Hector onun bu mesafeye avlanan bir çitanın hızıyla kat edeceğini gayet iyi biliyordu. Utmun'un sık çalıların seyrek bir noktasında dağların arasından kendisini gözetlediğini hissediyordu. Utman'ın düşmanını izlerken gözlerini iyice kısıp koyu kirpikleriyle gözlerinin beyazını kapatmak gibi bir huyu vardı. Hector, Utman'ın parmakları yumuşak zemine gömülen sol ayağının tendonlarının gerildiğini fark etti. Hector'ın üzerine atlamaya hazırlanıyordu. Hector, kıçüstü tüfek kucağında oturuyordu. Namluya kurşun sürmüştü ve emniyet açıktı. Sağ eli tüfeğin kabzasındaydı ama Utman aradaki mesafeyi kapatana kadar dipçiyi omuzuna dayayamayacağının farkındaydı. Bu durumda tüfek bir yük olacaktı. Bulunduğu yerden tüfeği ateşlemeliydi. Hedefleyeceği tek yer Utman'ın ayağıydı ve bunu da silahı kucağından kaldırmadan yapması gerekiyordu. Nişan alamazdı. İşi tamamen içgüdülerine bırakmalıydı. Bu atış alanlarında geçirdiğim yüzlerce saatin işe yarayacağı an, dedi kendi kendine. Sanki ayağa kalkacakmış gibi hafifçe hareketlendi. Ama silahın namlusu biraz aşağı indi ve hedefe doğru dar bir yay çizerken ani bir refleksle ateş etti. Utman'ın parçalanan çıplak topuğundan havaya kemik parçaları, doku ve kan sıçradığını gördü. Utman yaralı vahşi bir hayvan gibi böğürerek çalılığın arkasına çekildi. Fakat parçalanan ayağı yüzünden oraya mıhlanmıştı. Acıdan tek dizi üzerine çökmüştü. Hector elindeki bıçağı ve gözlerindeki umutsuzluğu gördü. Utman kaybettiğini biliyor ama çabalamaya devam ediyordu. Tek ayağı üzerinde ayağa kalktı ve hoplayarak Hector'a bıçakla saldıracak kadar yaklaşmaya çalıştı. Ne var ki Hector çoktan kalkmış, Utman'ın üzerine çullanmıştı bile. Tüfeğin dipçiğini Utman'ın dirseğine doğru savurdu. Hector darbenin etkisiyle dirseğin parçalandığını hissetti. Utman bu kez bir çığlık attı ve bıçak hissiz elinden yere düştü. Daha fazla dayanamayarak kumların üzerine yığıldı. Tarık arkasından gelip Utman'ın sakat kolunun bileğinden tuttu. Çevirmeye başladı ve kırık kemikler birbirlerine sürtünürken sinir bozucu bir ses çıktı. Tarık çizmesini Utman'ın ensesine dayayıp yüzünü kuma bastırdı. Gözleri, ağzı ve burnu kumla doluyordu. Boğulmaya başladı. ''Bekle'' diye seslendi Hector. ''İntikamın benim olduğunu söylemiştin.'' diyerek karşı çıktı Tarık. Nefretinin şiddetinden hıçkırıklara boğulmuştu. ''Bu onun için çok kolay Tarık.'' Hector Tarık'ı geri çekti. ''Çok çabuk bitecek bir şey. Bu yaratık senin karını ve oğlunu diri diri yaktı. Arkadaşlarımızı katletti. Bizi canavara sattı. Bu günahların her biri için cezasını tam anlamıyla çekmeli.'' Tarık başını salladı ve tabancasını kaldırarak namlunun ucunu Utman'ın kafasının arkasına dayadı. ''Uygun bir ceza yok zaten. Buna ne yaparsak yapalım yeterli olmaz.'' Tabancanın dolu namlusu kafatasına dayanmış olan Utman'ın yüzü acıyla buruşmuştu ama hala feryat etmiyordu. ''Evimi yakan sendin.'' diye soluk soluğa bağırdı Tarık. ''Dalya ile oğlumu sen yaktın. Hadi inkar etsene Utman Vadda.'' Utman sırıtmaya çalıştı ama suratında tuhaf bir ifade belirdi. Sesi acıdan incelmişti. Kumun üzerine tükürdü. Onları pişirirken yanan domuzlar gibi koktular diye fısıldadı. Ama onların kokusunda mest oldum ben. Tarık hıçkırarak ağlarken gözünden akan yaşlarla Hector'a döndü. Onu duydun işte. Böyle bir kötülüğe karşılık gelecek ne yapabiliriz ki? Su diye cevap verdi Hector sessizce. Sadece deniz bu pisliği yeryüzünden temizler. Utman'ın gözündeki dehşeti ikisi de fark etmişti. Tarık keyiflendi. Tabii ya, haklısın Hector. Deniz bu işi halleder. Kalk ayağa Utman Vada. Son yürüyüşün denize olacak. Tarık pistonu indirdi. Sertçe kırık dirseğinden kıvırdı. Utman yine çığlık attı. Öfkeli meydan okuyuşu, umursamaz cesareti ve her şeyden çok korktuğu tek bir tehditle sönüvermişti. Sana burada meydan okuyorum Tarık. Cesaretin varsa burada vur beni ve bitir bu işi, seni korkak namert. Çok acelecisin dedi Tarık. Bu senin işe yaramaz varoluşunun son sahnesi. Her anın tadını çıkarmalısın. Tuzlu suyun genzindeki tadı, ciğerlerine dolarken onları kavurması, görüşün bulanırken gözlerini yakması. Sakat kolundan tutup çekilen Utman baskıya karşı koyamadı. Kendisini kaldırmalarına izin verdi ve sağlam bacağı üzerinde dengede durmaya çalıştı. Ama Hector da diğer kolundan tutunca ikisinin arasında sahile doğru sürüklenmeye başladı. Sonunda kıyıya en yakın kumulun tepesinden körfezin suları görünmüştü. Golden Goose'u son bıraktıkları yerde demirli olarak duruyordu ama suyun üzerinde kalmayı başarmış saldırı botlarının çoğu fırtınada karaya vuran gemi enkazı gibi terk edilmiş halde kıyıda duruyordu. Golden Goose'un topu aralıklı olarak bulundukları yerden göremedikleri hedeflere ateş etmeyi sürdürüyordu. Ayrıca köyden de silah sesleri geliyordu. Binaların bir kısmı yanıyor ve çıkan dumanlar körfeze doğru yayılıyordu. Tam aşağıda bıraktıkları bot vuran her dalga ile kumsalı dürtüp duruyordu. Haydi Utman, Tarık kolunu acımasızca büktü. Çok kalmadı. Utman dizlerinin üzerine çöktü. Artık tamamen dehşetinin kontrolündeydi. Sayıklayarak güçlükle anlaşılan şeyler söylüyordu. Hayır Tarık, vur beni burada. Bitir artık bu işi. Sana söylemek istediğim bir şey var. Senin piçini ateşe attıktan sonra karını becerdim. Onu her dürtüşümde seni düşündüm. Onunla işim bittiğinde piçinin üzerine attım. Uzun saçları meşale gibi yandı. Şimdi beni vurmalısın. Eğer vurmazsan bu hatıra senin peşini hiç bırakmayacak. Sesi umutsuz bir feryat halinde çıkıyordu. Hector diğer kolundan tuttu ve ikisi beraber karnının üzerinde sürüklemeye başladılar. Deniz kenarına kadar Utman'ın feryat ve çığlıkları dinmedi. Su derinliği diz boyu olduğunda Hector omuzlarını tüm gücüyle bastırarak Utman'ın başını suya daldırdı. Utman bir yandan su altında nefesini tutmaya çalışıyor, öte yandan dehşet içinde bağırıyordu. Hareketleri önce daha kontrolsüz çırpınmalara dönüşmüş, daha sonra giderek zayıflamıştı. Suratının halini görmek için Utman'ı suya sırtüstü batırmıştı. Ağzı açıldı ve dudaklarının arasından gümüş kabarcıklar çıkmaya başladı. Öksürüyor, nefes almaya çalışıyor ve kusuyordu. Boğuk sesler geliyordu kulağına. Artık sonuna gelmiş gibi gözükürken Hector onu topuklarından çekerek sudan çıkardı ve ıslak kumların üzerine yüzü koyun yatırdı. Tarık sırtına bastırdı. Boğazından deniz suyu ve kusmuk fışkırdı. Birkaç kısa nefes almıştı ki tüm vücudu yeni bir öksürük nöbetiyle sarsıldı. Yeniden kustu ve çıkarttığı safranın bir kısmı bir sonraki nefesiyle yeniden ciğerlerine kaçtı. Utman ağır ağır ciğerlerindeki su ve kusmuğu temizledi. Oturamayacak ve konuşamayacak kadar yorgun düşmüştü. Hector ve Tarık birer tarafında çömeldiler ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi seyrettiler. Dalia'ya ve oğluma yaptıklarını nasıl böbürlenerek anlattığını duydun değil mi diye fısıltıyla sordu Tarık. Duydum. Bu korkunç kötülüğün karşılığı olabilecek bir şey bulmalıyız. Böyle basitçe boğmak çok merhametli onun için. Bir şey var dedi Hector. Botta bir çapa halatı var. Onun bir ucunu aynalıktaki halkaya geçirip düğümle ve diğer ucunu da buraya getir. Tarık bir şey soracak gibi oldu ama vazgeçip ayağa fırlayarak bota koştu. Geri gelip kumun üzerine attığı dolanmış halatı açmaya başladı. Utman doğrularak oturmaya çalıştı ama Tarık bir tekmede onu yeniden kumlara sırtüstü yatırdı. Halatı açınca Hector'a baktı. Bileklerini birbirine bağla dedi Hector. Utman yeniden karşı koymaya ve çığlık atmaya başladı. Tarık itaat etmesi için kırık kolunu bükerken Hector da bir ilmeği bileklerinden geçirip halatın ipleri etine gömülene kadar sıktı. Şu anda ne olduğunu biliyor musun Utman Vadda? Hector alçak sesle sordu ve cevabı da kendisi verdi. Canlı yemsin. Anlamadım diye itiraf etti Tarık. Bunun üzerine Hector açıkladı.